Ayrım 12. Deli İbrahim Divanı. Ahmet Büke. Sayfa 125. Güz kızıla ağarken. Yaz hızla geçti. Osman için her gün erkenden kalkıp mecburen aynı işe gitmek, çıraklığa alışmak kolay olmamıştı. Aslında ada hayatı da tembellere göre değildi. Çoğu sabah gün doğmadan ayakta olurdu. Ağ taşımak, balık çekmek, havyar çıkarmak, halat onarmak, buz küremek, ikizlere göz kulak olmak, teknenin sakallarını kazımak, zeytine koşmak çocuk başına güç işlerdi. Ama denizde yüzüne çarpan serpinti, doğan güneşin üşüyen tenine düşmesi, zorlanan kaslarından her defasında fışkıran o zevk eşsizdi. Bir de kendi işine sahibi olmak başkaydı. Kimi zaman fazla balık tuttuklarında babası birkaç gün dalyana indirmezdi onları. Ağaç gölgesine uzanıp denizi izler, hafif yüklerle işlenirlerdi. O günlerde anasıyla dağa da giderdi Osman. Kuşbaz anası kuş bakar, yuvalarını bulur, yumurtalarını ya da yavrularını inceler. Kuşların huyundan, suyundan, tavrından o yılın kurak mı, rahmetli mi, kıtlık mı yoksa şefkatli mi geçeceğini anlardı. Yorulduklarında bir azmağın başında ona hikayeler anlatırdı. Göklerin ve denizlerin efendilerini, onların öfkelerini ve sevdalarını sayar dökerdi. Oysa İzmir'de ne ikizlerin maviş gözleri vardı, ne babasının gölgesi ne de anasının kokusu. Şimdi sıla haseti göğsüne bir kargı gibi sancıyordu. Kaç defa kalabalıklar içinde yürüyen birini eşe dosta, anasına babasına benzetip arkasından koşmuştu. Kimseye fark ettirmese de acıdan nefesi kesiliyordu. Böyle zamanlarda ilk bulduğu fırsatta deniz kenarına inerdi. Issız bir köşede köstenceye doğru döner, köpek yavrusu gibi içinden uluyarak ağlardı. Lakin hayat hiçbir zaman tek düze akmaz, kara gün kararıp durmaz. İzmir'de içini ısıtan hisler vardı. Yusuf Reis sevgisini gösteren yumuşak biri değildi, konuşkan hiç değildi. Yine de onun esirgeyen gölgesini üzerinde hissediyordu. Mahallenin köpekleri biraz olsun ona alışmışlardı. Yusuf Reis'e yaptıkları gibi etrafına sarıp elini avucunu yalamıyorlardı. Ama arkasından hırlamayı kesmişlerdi en azından. Bir de burada Leyla vardı. Geceleri ayak ucuna kıvrılan, gözlerini kapadığında nefesiyle odayı uyutulmuş süt kokusuna boğan Leyla. Sonra şehirde geceleri, hele yaz geceleri insanlar uyumak bilmiyordu. Oysa adada karanlık çökünce ortalık tekin olmazdı. Başı insan, belinden aşağısı keçi olan sarhoş varlıklar ortalığı doldurur derlerdi. Ama burada eline çiğdemini alan yazlık sinemaya koşuyordu o saatlerde. Yusuf Reis de çoğu zaman sinema parası verir, o akşam nereye gitmeleri gerektiğini tarif eder, kaçta geleceksiniz diye sormadan salardı onları dışarıya. Basmanedeki Güneş sinemasına inmişlerdi çokça. Yine Tepecik ve Gürçeşme'deki 2000 sandalyelik yazlık sinemaların kalabalığına karışmışlardı. Bazı sinemalar daha pahalıydı ama beher kişi için 75 kuruşu bastırınca kapıda ''Gel kardeşim, kukla, atraksiyon, alaturka, saz, şarkı burada'' diye çığıran ışıkçının saydığı gibi eğlencesi de bol oluyordu. Osman her defasında bu kadar kalabalık nereden çıkıyor diye şaşardı. Denizdeki Yunus'tan çok insan vardı şu İzmir'de. Bazı geceler günün yorgunluğu üzerine çöker, yanında filmi adeta yaşar gibi izleyen Leyla'ya rağmen başı öne düşer, uykuya dalardı. İşte o kısa uyuklamaların çoğunda eskiden hiç bilmediği bir rüya durmadan gelip konaklar olmuştu. Annesi ayağında onu sallıyordu. Üstlerinde söğüt dalı, uzakta deniz pırıltıları, annesinin dizlerine kadar sıyrılmış çiçekli elbisesi. Osman'ın kapısından ayrılmayan İzmirli rüyası olmuştu nedense. Her defasında Leyla eline hafifçe dokunur, çok mu yoruyorlar ya seni diye uyandırırdı. Aslında yorulmak hafif kalırdı Osman için. Gönül üzüntüsü gibi geçmişti ilk ayları terzihanede. Terzi Metin askerden birkaç yıl önce gelmiş, gelir gelmez de kendi dükkanını açmış genç ama namlı zanaatkardı. Yanında iki kalfa çalıştırıyordu. Osman'dan bir yıl önce başlamış bir çırak daha vardı. Müşterilerinin çoğu kadın olduğu için de ağzını hiç kötü söze alıştırmamıştı. Ama gün boyu dükkan içinde görüp biriktirdiği kusurları akşama doğru el ayak kesildikten sonra sayar döker, kabahatlilere laf kusardı. Bir defasında dükkanı iyi süpürmediği için Osman'ı hepsinin önünde tokatladı. O yediği iki şamar Osman'ın hayatında ilk kez oluyordu. Ne anasından ne de babasından görmüştü böyle şey. "Ben herkese adam ederim!" diye bağırmıştı Terzi Metin. Osman yanağının acısına üzülmemişti ama yaşına rağmen bunun hayatını nasıl değiştireceğini idrak etmişti. Nitekim Yusuf Reis'in yakını ne olur ne olmaz diye geri duran kalfalar, hatta kıdemli çırak ertesi gün ona dirsek göstermeye, ezmek için fırsat kollamaya başlamıştı. Bu iş böyle devam edemezdi Osman için. Bir kumar oynaması lazımdı. Başka bir akşam üzeri dükkan boşalıp sadece Osman ile Terzi Metin'in kaldığı bir anda Osman elindeki makası yere düşürüverdi. Tezgaha uzanmış kumaş kesen Metin hışımla üzerine yürüdü. Kalkan elini Osman sertçe tuttu bu defa. "Usta," dedi. "Dayım dedi ki eti senin kemiği benim diye bir şey olmaz. Orada kendini ben yerine koy. İşi öğren, çok çalış ama canını yakan olursa benim de canım sıkılır." Metin o yaştaki çocuğun acı kuvvetinden çok söylediği sözlere şaşırmıştı. Öyle durdu bir süre. Dükkanda ötekiler olsaydı bu lafların ardından ne olursa olsun Osman'ı iyice pataklaması lazımdı. Ama şimdi kimse yoktu ve bu riski almaya değmezdi. Arkasını döndü, işine verdi kendini. Ertesi gün olmadık bir anda herkesin içinde Osman'ın omzuna dokunarak "Aferin çırak, sen bu işi hızlı öğreneceksin," dedi. Tabii bu olanlardan Yusuf Reis'in hiç haberi olmadı. Köstence'de ise o yaz fırtına öncesi gibi geçti. Kancabaş ustaları kadırgalı koyuna yerleşip işe başladılar. Her biri 4 çift yüreklik bir gözcü direği, baştan uzanan avcı kalasıyla mürekkep vasati 11 adamlık, boyu kayıkçı keseri hesabıyla yaklaşık 10 metreyi vuran, denizci su üstünde cirit gibi akacak kancabaş teknelerin omurgaları hızla yükselmeye başladı. Karadenizli ustalar, "Ala yatan kara tağları açtım, ileri yatan Karadeniz'e girdim, gemi yapıp kömleğim çıkardım, yilken kurdum, ileri yatan denizi teldim, kiçtim," diyen dedelerinden gördükleri gibi Köstence dağlarında bizzat seçtikleri ağaçların bedenlerini biçip yonttular. Doğumda beşik, ölümde sal olacak tomrukları yayla köylerinden ağaç erleri öküzleriyle taşıdı. Balıkçı ile demirci ağasın birkaç kez köylere gidip 3 kuruş ağacınızı kesip vermeyin, malınızı taşa çalmayın dedilerse de köylü bu laflara bir mana veremedi. "Biz kesmesek başkası gelir yıkar," diye yılık ağızla konuştular. Sonra Avcı ve Atıcılar Derneği'nin Ziraat Bankası kredisiyle aldığı tek kırmalık av tüfekleri, kavaktan kutu muhafazaları ve kadifeden kılıfları içinde geldi. Hudutsuz mühimmat su almaz, ateş işlemez çelik kasalara yığıldı. Tüfekleri denemek için Avcılar ve Atıcılar Kulübü, Kaymakam Bey'in şeref konu olduğu bir kır eğlencesi düzenledi. Gece boyunca İsmail Efendi mevkisinden Köstence göklerine doğru domuz sıkısı yakıldı. Elbette işin en önemli bölümü olan fabrika inşaatını unutmamak gerek. Kadırgalı koyunun akarsuyla birleştiği noktaya yakın uygun zeminli noktaya açılan temel için ilk harç dualar ve kurbanlar eşliğinde Kaymakam Bey ile Eczacı Süleyman'ın eşleri tarafından tutulan bir kürekle döküldü. Aynı anda Tire Demokrat Parti bandosu ahaliyi coşturan bir konsere başlayıverdi. Yalnız bu faaliyet tören alanında herkesin fark edemediği, içten içe kor gibi yanan bir huzursuzluğu da yellemişti biraz. Nitekim 4 Eylül 1922 tarihinde Tire'den arkalarına bakmadan kaçan Yunan işgal kuvvetlerinin terk ettiği müzik aletlerine askerliğini bando çavuşu olarak yapmış olan Ali Çavuş'un sahip çıkmasıyla ilk tohumu atılan bu bando yıllarca Tire'nin sevgilisi olmuştu. Hatta öyle ki eşrafın araya girmesiyle Monsieur Slavo isimli bir Çek bando şefi bile ilçeye hocalık için getirilmişti. Yıllarca Türk Ocağı bandosu adı altında çalan grup, Demokrat Parti teşkilatının kurulmasıyla avuç içi kadar Tire'de Halk Evi bandosu ve Demokrat Parti bandosu diye ikiye yarılmıştı. Köstence için unutulmaz olacak bugüne elbette Eczacı Süleyman'ın etkisiyle Demokrat Parti bandosu getirilmişti. Ama dengelerin insanı olan ve geleceğin henüz nasıl şekilleneceği konusunda emin olamayan Kaymakam Bey diken üstünde kalmıştı. Bu hakimler arasındaki soylu sürtüşmeler elbette büyük çarpışmalara ihtiyaç duyulmadan halledilirdi. Ertesi güne küçük bir tortu bile kalmadı. Zira inşaatın hızla ilerlemesi her şeyin üzerindeydi. Öte yandan fabrika inşaatı ilerlerken eczacı Süleyman Trabzon'dan getirdiği işbilir teknikerlerle masa başında adeta bir işletme mühendisi gibi üretim süreçlerini çalışıyor, akışı mükemmelleştirmeye çabalıyordu. Birbirine bağlı olan iki aşama vardı. Av ve eti işleme. Önce ikincisi üzerine çalıştılar. Avlanıp söndürülen yunuslar taşınarak kadırgalı koyunun sığlığına getirilecek, burada 10 metreye 10 metrelik sağlam ağlarla çevrili ve bir yüzü kumsala bakan havuzluğa dökülecekti. En az iki erkek ya da dört çocuk içeriye atılan yunusları kakışlarla çekerek kumsala kadar sürükleyecek, buradan yine iki yetişkin erkek tarafından kızaklar üzerinden vagona yüklenecekti. Vagon aynen madenlerde çalışan arabalar gibi kumsal üzerine döşenmiş raydan işleyecek, telle çekilerek fabrikanın ilk kesim yerine taşınacaktı. Burada kuyruklarından bir burgatalık alatla bağlanan yunuslar bir ceraskalle kaldırılarak tepe rayına taşınacaktı. Ray marifetiyle nakledilecek baş aşağıya asılı yunuslar ilk kesim yerinde iki kasap tarafından yüzülüp iki büyük fileto halinde ayrılacak ve orta kemikleri bir yerde birikecekti. İki büyük parçaya ayrılan etler muşamba kaplı uzun işleme masasına gelecek, burada kadınlarca daha küçük parçalara dilinerek kaynatma kazanına atılacaktı. Kaynatma kazanı İstanbul'da bakırdan dökülüyordu. Kazanın odunu adadaki meşe ormanından, suyu ise fabrikanın yanından denize akan örtük çayından tedarik edilecekti. Bakır kazanda işleyen etlerden elde edilen yağ fıçılara depo edilecekti. İlk başta ayrılan asık kemikleri ve yunus kafaları ise fabrikanın ikinci bölümünde kurulacak fırında balık ununa çevrilecekti. Çıkan mamulün taşınması için kadırgalı koyuna küçük ama iş görür bir iskele de yapılacaktı. Yunusların kanı denize verilecek, iç organları için biraz gerilerde büyük iki lahım çukuru kazılacaktı. Hesap kitap için bir katip, koşuşturmak için bir meydancı ve bir de idare amiri dışında kol gücüne 15 kişi gerekiyordu. Haydi taş çatlasa 18-20. Tabii bir de bu işin av süreci vardı ki bunun alt aşamalarını fabrika işleyişi gibi masa üstünde belirlemek kolay değildi. Sonuçta denizde ve iş üzerinde belirecekti nasıl olacağı. Eczacı Süleyman elbette bu meseleyi de mümkün olduğunca belirsizlikten arındırmak istedi. Dalyancı Hüsnüoğlu Zaim'le av sahalarını gezdiler, aşağı yukarı neyi nasıl yapacakları üzerinde çalıştılar. Bunun sonucunda ortaya çıktı ki zaman ve emek verimliliği için avlanan yunusların kanca başlarca fabrikaya perakende taşınması, sonra tekrardan ava dönülmesi akılcı değildi. Bunun yerine avcılar arasında dolaşacak, gerektiğinde suda kalmış, alınmamış ölü balıkları da toplayarak malı toptan taşıyacak bir yük teknesine ihtiyaç vardı. Bunun fazla denizci ve hızlı olması gerekmiyordu. Eski mavnalara benzer düz tabanlı, karpuz kışlı, güvertesiz 20 metrelik bir tekne işlerini görürdü. Yalnız hesapta olmayan bu harcama için bütçe kalemi yoktu. Haydi keresteyi halledebilirlerdi ama ustalık ve işçilik ne olacaktı? Elbette tekne ustalarının reisi bu ekstra işi bir ila bedel yapmak istemedi. Eczacı Süleyman biraz üstüne gidince, vallahi işi bırakır gideriz, alacağımızı da yakarız diyen adamın Karadenizli damarı tutmuştu. Neyse ki devreye giren sağ olsun jandarma komutanı reisi uygun şekilde ikna etti de bu mesele de halloldu. Yalnız yaklaşık 80-90 kişilik toplam işçi ücreti vesaire harcamalar, kredi faizi, yıllık geri ödemeler, navlun, İzmir liman ücreti, komisyoncu İzmirli tüccar Bay Penettin'in payı hesap edildiğinde maliyetler ile ciro kritik bir yerde başa baş oluyor, tatmin edici kâra ilerlemek için olmazsa olmaz tek yol mamul miktarını arttırmak kalıyordu. Bunun için de yatırım planlaması yaparken tahmin edilen av miktarını mutlaka ama mutlaka arttırmaları gerekiyordu. Kısacası köstencede bu konuda bir çatlak ses, başı bozukluk ya da çalışma düzenini bozacak hiçbir şeye tahammül edemeyeceği bir eşikteydi eczacı Süleyman. Böyle olunca baştan beri aklının bir köşesine takılıp kalan balıkçı ile demirci Asım'ı nereye koyacağını, ne yapacağını düşünüp duruyordu. Sadece düşünmüyordu elbette. Zaim'le mesailerinin bir kısmını da buna ayırıyorlardı. Sonunda güz geldi kondu, sular soğudu, yunuslar yağlanmaya başladı, av mevsimi başladı. Eczacı Süleyman av açılış günü için de bir tören düzenlemeyi düşünmüştü ama ayların bungunluğu, tutmayan hesaplar, olası engeller yüzünden çok gergindi. Köstence'nin pazarı olan bir pazartesi günü güneş doğarken dalyancı kahvesinden kalkan yunus avcısı balıkçılar yolları toza bulayarak kadırgalı koyuna indiler. Tam 6 adet kız gibi parlayan kancabaş tekneye doluştular. Yol alırlarken arkalarında mavnadan bozma yük teknesi ağır ağır açıldı. Balıkçı ile Asım yüksek bir kayanın üzerinden onları nokta gibi kalana kadar izlediler. ''Sonunda başladı ha?'' dedi balıkçı. ''Olacakla öleceğin karşısında durulmazmış.'' dedi Asım. O gün Köstence sahilleri hiç alışık olmadığı seslerle çınladı durdu. Açıktan gelen tok silah sesleri kötü bir fırtına gibi Kızıladayı içine alıp yutuyordu. O sırada Turgutça kayalığının kuzeyindeki geçitte büyük bir boz yunus sürüsünü kancabaşlar çevirmişti. Gözcülerin komutuyla kürekçiler hız vermiş, yekeciler ise geniş bir daire çizerek yunusları geliş yönlerine göre pusu hilalinin ortasına düşürmüşlerdi. Her teknede baş taraftan sürülen kısa enli kalasa tünemiş çapraz fişekli kuşanmış avcılar tek kırmalarını doldurup gez göz arpacıkla domuz sıkılarını yakmaya başladılar. Yunuslar hiç bilmedikleri, görmedikleri, tecrübe etmedikleri bir ölümün pençesinde şaşırıp kalmışlardı. Kaçamıyorlardı bile. Yaylım ateşiyle vurulup can evleri parçalanan yunusları kürekçiler kakıçlarla durmadan teknelere çekiyorlardı. Ölü yük alınınca gözcünün işaretiyle bu defa küreye asılırlarken pusudaki avcı kırmasını doldurup durmadan yeni hedefini arıyordu. Hilal'in hemen dışında ağırdan gelen yük teknesi ise kancabaşların telaştan fark edip alamadıkları sönmüş yunusları topluyordu. Deniz denizlikten çıkmış kan çanağına dönmüştü. Çığlık çığlığa ağlayan yaralı yunuslar ölülerinin arasından sıçrayarak bu kötü kabustan kurtulmaya çabalıyorlardı. Henüz vurulmamış olanlar korkuyla derinlere dalıyor, dipte delirmiş halde eriştelere dolanıp kayalara tenlerini yırtacak kadar sürtüyorlar. Ama sonra görülmez bağlarla sevdikleri, canlarının yongası olan sürüye, o ateşin ortasında kor olmuş ölüm yumağına geri dönüyorlardı. Suyun üzerine çıkar çıkmaz ağır kurşun onları sert bir çekiç gibi döverek nefeslerini acıyla dolduruyordu. Balıkçıların yaptıkları artık avdan çıkmıştı. Çünkü ne iri ne zayıf, ne analık ne yavru hiçbirini ayırt etmiyorlardı. Sanki kanlarında çok eskiden beri uyuyan, unuttukları bir canavar uyanmış ve sürüde hareket eden her canlıyı amaçsızca boğan, diş etleri geri çekilmiş bir kurda dönmüşlerdi. Çığlık atıyor, avuçlarını patlatırcasına küreye asılıyor, kakıcın ucunda hala çırpanan ağır yunusları adeta tırnaklarıyla çekerek tekneye alıyor, farş tahtaları üzerinde kuyruğunu deli gibi çarpan yunusların üzerine atlayıp uzun ince demir çivilerle başlarını delerek onları söndürüyorlardı. Avcıların ise barut dumanından gözleri kızarmış, ciğerleri acı havayla yanmıştı. Katliam gün tepeye çıkana kadar sürdü. Kızıl içinde kalmış teknelerin çoğu dinlenmek için Turgutça kayalığına dönerken yük teknesiyle iki kancabaş kanlı ağırlıklarıyla kadırgalı koyuna vardılar. Böylece ateşli bir telaş orada da başladı. Koyun sığlığına girilen ağdan havuza atılan yunusları, boylu boyunca muşambadan tulumlar giymiş adamlar kakışlarıyla teker teker yakalayıp kıyıya sürüyorlardı. O karmaşada hala nefes alabilen birkaç yavru yunus dipteki çamura çökerek kanlı banyonun içinde boğulup gitti. Vagon arabaya yüklenen bedenler hızla fabrikaya taşındı. Masatlı uzun bıçakların, keskin çelik ağızların saati başlamıştı. Yüzülen, sıyrılan, kemikleri parçalanan, başları vurulan, fileto ayrılan ve en son bir karışlık genişlikte dilimlenen yunus etleri el arabalarıyla büyük kazana indirilip kaynamaya bırakıldı. Köstence'nin güneyli rüzgarında uzun vakitler eğlenen güneşinde gövermiş, kabuk atarak yaş almış meşelerin harıyla coşan ateş, denizde semirmiş can tutmuş yaşamları eritti, yağ etti. Saatler sonra fabrikanın yazıhanesindeki masada önündeki kağıtlara gömülmüş eczacı Süleyman'ın önüne koyu idrar renginde pis kokulu bir sıvıyla numune kavanozunu koydular. Uzun süre nesneye baka kaldı Süleyman. Sonra elini aldı, ışığa kaldırdı, kokladı, serçe parmağını bandırıp tadına baktı. İşte dedi, her şey bunun içindi. Süleyman kalkıp kapıyı kilitledi, üstünü başını düzeltti, kıç cebinden çıkardı, tarakla saçlarını, bıyıklarını taradı. Elinde Yunus yağı kavanozuyla yazıhanedeki boy aynasının karşısına geçti. İşte dedi Sayın Başkan, kıymetli vekil arkadaşlarım, işte bu elimde görmüş olduğunuz sıvıyı alelade bir mamul olarak telakki etmeyiniz. Bu ümit, çalışma, fikir birliği, mücadele, azim ve kararlılıktır. Bu memleketimize makus talihindir diye giydirilen o deli gömleğinin dünyaya rağmen yırtılıp atılmasının nişanesidir. Bu ilerlemedir, büyümedir, tırnaklarıyla yolu açan müteşebbisin leylasına kavuştuğunda döktüğü gözyaşıdır. Ve sanmayınız ki bu bir avuç insanın kar ve kazanç iştiyakından vücut bulmaktadır. Tam aksine Necip milletimizin her bir ferdinin etiyle fikriyle istediği zaferdir. Zira aziz milletimiz kendine aş, iş ve nafaka olarak dönen her hamdinin tereddütsüz müttefikidir. Ez cümle bu elimde görmüş olduğunuz eşya aslında atiye aittir. İstikbaldeki yol, baraj, köprü, tren hatları, havalimanları ve dahi büyük temellerle dökülecek hudutsuzca harcın neşet ettiği ruhtur. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Bravo, nurol nidaları. O sırada ikinci voli için açılan öncü kanca başın içinde dizine yatırdığı kırbasını tutan Zaim yanındaki adamının kulağına bağırıyordu. Akşam avcıları topla. Yunuslar suya dalarken sıkmasınlar. Öyle vurulanların çoğu dibe batıp kalıyor, zayi oluyor. Bıçak gibi yaran tekneler geçer geçmez dipte mercanların tutunduğu kayalıkların arasına saklanmış bir yavru yunus ürkerek suyun yüzüne çıktı. Nefes aldı, yine daldı. Etrafta dağılan ama hala asılı duran kan kokusuna doğru iri cam gözler yüzüyordu. İhtiyar bir yunus göz çeperleri korkudan çatlamış halde kaçmaya çalışırken onu fark etti. Yavru kayaların arasında küçük bir yarığa çökmüştü. Yanına yüzdü, etrafında dolandı. Burnuyla dürttü onu. Yavru yüzgeçlerinin ucunu kuma sokup çıkarıyordu. Yaşlı yunus nefesini tazeleyip tekrar yanına vardı. Bu defa daha kuvvetli dokundu, sarstı. Yavru doğrulup ona doğru baktı. İncecik bir çığlıkla yavrunun etrafında daireler çizdi ve onu peşine taktı, açığa doğru koyu mavilikte kaybolup gittiler. Taşının altından yemlenmek için çıkmış bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, resif efesi dev orfoz dalgın gözlerle kopup giden yunuslara baktı kaldı öylece. Gün boyu yükselen atış seslerine dayanamayan balıkçı dalyandan kaçıp gelmiş eve kapanmıştı. Yorganı başına çekmiş ölü gibi hareketsiz yatıyordu. Karısı kayalıkların üzerine uzun oturmuştu. İki dizine de ikizleri ayrı ayrı yatırmış, avucundaki taşları sıkarken denize doğru bakıyordu. Demirci Asım ise dükkanındaydı. Kopan mahşer umurunda bile değildi. Örse yatırdığı delice baltanın başını döverek şekil veriyordu. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 135.